Ayrım 31.
Birbirine güvenenler işte bu 4-5 kişiydi. Calp'ı kendilerinin bulduklarına inanıyorlar ama hiçbiri Calp'a güvenmiyordu. Çünkü sürekli olarak Calp'ın kendilerinden bir şeyler sakladığını düşünüyorlardı. Öyle garip bir partiydi ki, örneğin parti genel sekreterliğine seçilen Ümit Teoman, kurucu kadro içinde yer aldıktan sonra kendisi de başka kurucular arıyor ve solda tanınan kişilere kuruculuk öneriyordu. Ama önerirken Calp da kim oluyor, hem başbakanlıkta oturuyor hem solda parti kuruyor diyebiliyordu. Ya da hakkında çok az kişinin olumlu puan verdiği Günseli Özkaya bir toplantıda ayağa fırlıyor, itiraz ettiği bir konu varsa o anda konuyu değiştiriyor ve Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Recep Ergun'u kastederek "Şimdi gidip Recep Paşa'ya sizi şikayet edeceğim, anlatacağım bunları tek tek" diyebiliyordu. Kendi aralarında tartışma çıkmayan, anlaşmazlık doğmayan hemen hemen tek bir toplantı bile yoktu. Bir başka gün oturuyorlar, aralarında danışma meclisinden aramıza hiçbir üye almayalım kararına varıyorlar. İki gün sonra toplantı açılırken bir de bakıyorlardı ki danışma meclisinden Özer Gürbüz ile Paşa Sarıoğlu ve Ayhan Fırat toplantıya davet edilmişler. Parti çalışmaları önce Engin Aydın'ın eşinin çalışmalarını yürüttüğü Maltepe'deki dershanede yürütüldü. Sonra bir ara sonradan milletvekili olan Cüneyt Canver ile Sabit Batumlu'nun bürolarında faaliyetlerini sürdürdüler. Buradaki gariplik de yine kişilerden kaynaklanıyordu. Örneğin o sıralarda bir gazete çıkaran Sabit Batumlu'ya Turhan Temuçin, "Gelin sizin gazetenin adını değiştirelim, hakimiyeti değiştirip halkçı hakimiyet yapalım" önerisini götürüyor. Batumlu, "Ne münasebet" diyordu. "Ben Halk Partili değilim ki, benim en yakın dostum Hüsamettin Cindoruk'tur. Ben Necdet Bey'e sempati duyduğum için büromu verdim." Calp daha sonra seçimler yaklaşırken Batumlu'yu HP adına İstanbul iş adamlarına gönderecek ve mali yardım isteyecekti. Batumlu ziyaret ettiği iş adamlarına, "Bizden size zarar gelmez. Biz komünistlere karşı duvarız. Bize yardım etmelisiniz" diyecek. İş adamları kendi aralarında, "Bu adam da nereden çıktı? İltifat mı ediyor bize? Gözdağı mı veriyor? Peki anlamıyoruz" biçiminde yargıya varacaktı. Kuruculuk için ortaya isimler atılıyor. Bir bölümüne kadroya sonradan dahil olanlar ya da bizzat Calp, "Onlar olabilir mi? Aşırı solcu tanınmıyorlar mı?" yolunda itirazda bulunacaklar diye ekibin önerilerine de bu sefer "Ötekiler bunlar, göbekçi" diye karşı çıkacaklardı. Bu karmaşa ve moral bozukluğu içinde tüzük ve program yazılıyor, partinin adı ve amblemi aranıyordu. Parti adını Calp bulmuştu. Başlangıçta Halk Partisi diye düşünmüş ama olabilir mi diye müsteşarlıktan emekliye ayrıldığında veda ziyareti için gittiği Cumhuriyet Başsavcısına sormuştu. Başsavcı "Buna izin verilmez" deyince Calp "Peki Halkçı Parti olur mu?" diye ikinci önerisini getirmiş ve onay almıştı. Para bulamıyorlar, kadro bulamıyorlar, kendi aralarında tartışıyorlar ve böyle bir durumda partiyi kurmaya çalışıyorlardı. Kurucu kadronun başından beri çalışmalarına katılan Günseli Özkaya, partinin daha kurulduğu ilk günkü toplantısına ve verilen kokteyle gelmiyor, bu yetmiyormuş gibi çekirdek kadrodan Engin Aydın ile Turhan Temuçin'in ve Naci Cidal'ın kurucu olarak istenmediği haberi ulaşıyordu. Calp tam partinin kurulmasından bir gün önce konseye çağrılmış ve bu isimlerin kurucu kadroda yer almaması istenmişti. Temuçin genel sekreter adayı idi. Hemen istifa etti. Cidal ile Aydın, "Biz yine de kurucu olalım, veto etsinler" mantığını getirdiler ve listeye girdiler. Sonradan veto yediler. Büyük güçlükle ve büyük bir moral bozukluğu ile 32 kurucuyu bir araya getirebildiler ve 20 Mayıs'ta kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sundular. Tek güvendikleri dal, Ecevit'in kendilerini desteklemekte olduğuna ilişkin çevreye yaydıkları sözlerdi. Hatta bunu kanıtlamak amacıyla kendisiyle yeniden bir görüşme düşüncesi ortaya atılmıştı. Necdet Calp bir kartını çıkararak Ecevit'e hitaben şunları yazdı: "Sosyal Demokrat Hareket'in önce lideri Sayın Bülent Ecevit'e derin saygılarımla." Ama bu kart Ecevit'e ulaşamadı ve bir görüşme daha gerçekleşmedi. Halkçı Parti'nin kuruluşundan yaklaşık 2 yıl sonra yapılan ilk genel kongresinde genel başkanlığa seçilen Aydın Güven Gürkan'ın politikaya atılması ise YÖK'e tepkiyle başlamıştı. 1982 Ekim'inde YÖK üniversitelerde bir dizi tasfiye hareketini başlatınca o sıralarda Ankara Gazi Üniversitesi'nde 11 bilim adamıyla birlikte Profesör Gürkan da istifa etmişti. İstifa olayı Ecevit'in ilgisini çekmiş, bu öğretim üyeleriyle görüşmek istemişti. Daha sonra HP'den milletvekili seçilecek olan doçent Enver Özcan, daha sonra SODEP'te yer alacak olan Profesör Onur Kumbaracıbaşı, Profesör Erzan Erzurumluoğlu ile Ecevit'in avukatı ve daha sonra DSP'de yer alacak olan doçent Hasan Bıyıklı, Profesör Aydın Gürkan'la birlikte Ecevit'i ziyaret etmişlerdi. Ecevit öğretim üyelerini bu onurlu davranışlarından dolayı kutlayarak, hareketin demokratik hukuk devletini ve üniversitelerde bilim özerkliğini savunan bir olay olarak görüldüğünü belirtti. Daha sonra konu ister istemez politikaya döküldü. Ecevit her zamanki gibi bu dönemde partileşmenin yanlış olduğunu, hareketin önce toplumsal bir kökenden kaynaklanması gerektiğini anlattı. Gürkan ve arkadaşları ise tersini savundular. Gürkan savunmasını net bir mantıksal temele dayandırıyordu. Var olan anayasa sosyal demokrat bir hareketi ve partileşmeyi engellemiyor. Hatta bunu zorunlu kılıyor. Yani böyle bir çerçevesi var anayasanın. Bu da anayasanın yorumlanmasından çıkıyor. Çünkü bugünkü ortama bakarsak sosyal demokratlara ve müttefik oldukları sosyal katmanlara 1982 anayasası tek siyasal çıkar yol olarak partileşmeyi bırakıyor. 1961 Anayasası'nın koşullarından çok daha öncelikle ve özenle 1982 Anayasası koşulları siyasal partileşmeyi gerekli kılıyor. Bu nedenle partileşme sürecine sizin katkınız gereklidir. Aksi halde sosyal demokrat hareket bölük ve güdük kalır, parçalanma tuzağına düşer. Ecevit-Gürkan görüşmesi bir daha ancak 1,5 yılı aşkın bir süre sonra çok ilginç bir siyasal ortamda gerçekleşecekti. SODEP-HP birleşmesi için İnönü ile CALP'in bir araya gelecekleri günün sabahında Ecevit Gürkan'ın uzun süre önce yaptığı görüşme isteğini hemen o gün kabul edecek ve kendisiyle görüşecekti. Siz Halkçı Parti'ye muvazaa damgasını vurmuştunuz. Şimdi nasıl görüşüyorsunuz bu partinin genel sekreteriyle diye sorulduğunda, çünkü o arada Gürkan HP genel sekreterliğine seçilmişti. Ecevit, Halkçı Parti bugün parlamentoda önemli bir unsur. Sayın Gürkan da politikayı iyi bilen ve takdir ettiğim bir kişidir karşılığını verecekti. Gürkan, Ecevit'le ilk görüşmesinden sonra bir ara SODEP'te bazı bağlantılara girecek, hatta bir ara programına katkısı olabileceğini düşünecek ama orada daha ileri bir katılımı benimsemeyecekti. Halkçı Parti ile ilişkisi ise milletvekili adaylarının saptanması sırasında doğacaktı. Kendisini Enver Özcan'la birlikte CALP arayacak, zaman zaman ekonomik konularda düşüncelerini alacaktı. Politikaya girip girmeme konusunda tereddütleri bulunduğunu saklamayacak ama sonra milletvekilliği adaylığını kabul edecek ve kısa süre içinde de kendini kanıtlayarak genel sekreterliğe seçilecekti. 1985'teki HP Kongresi'nde genel başkanlığa seçildikten sonra da Halkçı Parti kanadından Sosyal Demokratların Birleşmesi Hareketi'ni büyük bir özveri ve başarıyla yürütecekti. Kendisine HP Muvazaa Partisi'dir denildiğinde şu düşünceyi savunacaktı. Muvazaa bir anlamda doğrudur. Bunu inkar edemezsiniz. En azından veto olayı geçmiştir ve seçime girmesine izin verilmiştir partinin. Ama o tarihlerde diğer partiler de yapıyordu bunu. Ben bu nedenle muvazaa sözünden etkilenmedim. Bunlar normal. Bir askeri hareketi olmamış kabul edemezsiniz. Önemli olan muvazaayı kabul edip etmemek değil, bunun etkilerini silebilmek ve doğal olana dönebilmektir. Hiçbir izi ve tortusu kalmadan. Ana vatana nasıl geldik? Şimdi partinin adını açıklayacağım. Hepiniz şaşıracaksınız. Partimizin adını Ana Vatan Partisi koydum. Herkes birbirine baktı. Ne demek bu gibilerinden? Turgut Özal açıklamasını sürdürdü, ilginç bir gerekçeyle. Ana Vatan birleştirici bir isimdir. Şu anda da Türkiye'nin birleştirici hareketlere ve birleştirici sembollere ihtiyacı vardır. 1950'lerde Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı vardı. 1940'larda başladı bu ihtiyaç. Demokrat Parti işte bu ihtiyaçtan doğdu ve parti bu sebeple bu ismi aldı o zaman. 1960'larda memleketin adalete ihtiyacı vardı bu sefer. Adalet Partisi de bu ihtiyacın neticesinde kuruldu ve adını bu sebepten aldı. Demokrasi geçildi, adalet geçildi. 1980'lerde Türkiye parçalanmayla karşı karşıya kaldı. Şimdi vatanın bütünlüğünü sembolize edilmesi lazımdır. Bu bütünlüğü en iyi belirten ana vatandır. Şimdi vatana sahip çıkmak lüzumludur. Onun için de partimizin adı ana vatan olacaktır. Partinin kuruluş günü gelmişti. Ertesi gün dilekçe verilecek, kuruculardan Hüsnü Doğan ile Mehmet Keçecilerin dışında daha hiç kimse partinin adını bilmiyordu. Özal kuruculara partinin adını kuruluş gününün sabahında erken saatlerde açıklıyordu. Büyük bir gizlilik içinde saklıyordu bulduğu ismi, bir başka partinin alması olasılığını düşünerek. Hatta bu nedenle genel merkez binasına getirilen tabela birkaç gün nokta nokta partisi biçiminde yazılı kaldı. Partisi yazılıydı ama ne partisi olduğu ve adının ne olduğu bilinmiyordu. Kuruluştan önceki son gece tabelacılar parti binasına getirildi. Genel başkanın odasına gece saat 24'te kilitlendi. Hüsnü Doğan bir kağıda partinin adını yazarak tabelacılara verdi. Onlar da sabaha kadar kilitli kaldıkları odada partinin adını yazdılar. Kuruluş dilekçesinin verilmesinden sonra Özal partiye geldi ve Ana Vatan Partisi tabelası binaya takıldı. Amblem de tıpkı parti adı gibi gizli tutuldu. Nitekim bir rastlantı ANAP'ın bugünkü amblemi olan arıyı Büyük Türkiye Partisi de seçmiş, ancak ANAP 20 Mayıs'taki kuruluş gününde erken davranarak İçişleri Bakanı Çetin Er'den randevuyu sabah 8.30'a almıştı. Büyük Türkiye Partisi'nin de randevusu sabah saat 9'daydı. Ama Özal ve ekibi 8.30'da kuruluş dilekçelerini, partinin adını ve amblemini vermişti. Aynı amblemi bir başka parti artık kullanamazdı. BTP amblemini daha sonra değiştirmek zorunda kalacaktı. Gerek kuruluş sırasında, gerekse milletvekilliği adaylığı sırasında kurucular kendi aralarında tartıştılar. Danışma meclisinden üye alacak mıyız diye. Gerçi ANAP'a danışma meclisinden pek fazla başvuru yoktu. Milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulunanlar da kurucular milletin iradesiyle seçilmedikleri gerekçesiyle karşı çıkarken Özal danışma meclisinden istifa edin öyle gelin diyordu. Adaylar arasında tek bir danışma meclisi üyesi vardı. O da Manisa'dan seçimini kazanamamıştı. Buna karşılık Özal'ın danışma meclisinden kurucu olarak almak istediği tek bir kişi vardı. Şener Akyol. Özal Akyol'la kendisinin MSS başkanlığından ve Sabancı'daki koordinatörlüğü döneminden tanışıyordu. 1983 başlarında İstanbul'da Yeniköy'deki evinde Akyol'a birlikte parti kuralım önerisi getirdi, ancak Akyol öneri sempatik gelmekle birlikte kabul etmedi. Danışma meclisi üyeliğini gerekçe olarak gösterdi. Partileşme üzerinde bir süre sohbet ettiler. Şener Akyol'la Özal'ın asıl önemli görüşmesi 1983 Mayıs'ında seçim yasasının danışma meclisinde görüşülmesi sırasındadır. Parti binası tutulmadan önce kendisine karargah olarak seçtiği Yeşilyurt'taki Rıfat Diker'in evinde Özal, Akyol, Yıldırım Aktürk ile danışma meclisi üyelerinden ve sonradan Mehmet Yazar'la birlikte parti çalışmalarına katılacak olan Avni Şahin bir araya geldiler. Özal'ın partiyi kurmadan önce hemen o günlerdeki ruh halini göstermesi açısından çok çarpıcı bir görüşmedir bu. Seçim yasasında bir baraj konulması söz konusudur. Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan bu yönteme göre meclise herhangi bir partinin girebilmesi için belli bir oy oranını aşması gerekmektedir. O günlerde konulması düşünülen ve benimsenen baraj da %10'dur. Nitekim daha sonra %10 olarak yasalaşmıştır. Özal çok ilginç bir soru yöneltir Akyol'a. %10 olacağı kesin mi barajın? Evet, danışma meclisi de konseyde bu fikri benimsiyor. %10'u düşüremez misiniz? Mesela %5 veya 6'ya. %10 çok yüksek değil mi? Araya Avni Şahin girer, şiddetle itiraz ederek bu imkansız. Milli Güvenlik Konseyi eski siyasi görüşlerin dağınık bir biçimde mecliste temsil edilmesini istemiyor. Bu sebeple de oy barajının yüksek tutulmasını istiyor. %10'un altına ineceğini hiç zannetmiyorum. Özal bu görüşmede uzun süre barajın düşürülmesi yolunda bir şeyler yapılabilir mi diye ısrar etti. Ancak oran değişmedi. Ne Akyol ne de Şahin daha sonra böyle bir öneri götürmedi danışma meclisine. Büyük Türkiye Partisi ile Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin kurulmasına yakın günlerde sağda üçüncü parti olarak ortaya çıkan Özal'ın seçim sonuçlarından duyduğu güvensizliği o günün ortamı içinde herhalde bundan daha iyi bir örnek anlatamazdı. Partiyi kuruyordu ama sonuçlardan kuşkuluydu, tedirgindi. Çevresine tersine aşılamaya çalışırken %10 barajı aşabileceğinden kuşku duyuyordu. Ulusu hükümetinden ANAP'a katılmak isteyen tek bir bakan çıkmıştı. Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin. Özal'a kurucu olmak istediğini söyledi ama Özal istifa et öyle gel deyince Pasin kabul etmedi. Özal, ANAP yeni bir partidir diyordu. 12 Eylül'ü fikren benimsiyorum. Bu kadar ayda birlikte çalıştım. Ama bu dönemin siyasetini paylaşmam. Bu sebeple hükümetten de olsa, danışma meclisinden de olsa istifa etmeden geleni almam. Yeni dönemde seçimden sonra yeni siyaset yapılacak. Fikren benimsesem bile geçmiş dönemin siyaset sorumluluğunu üzerime almak olur bu. Başbakan Ulusu'ya ise daha sonra başbakanlıkta yaptığı görüşmede sizi bizim partiden milletvekili adayı gösterelim, meclis başkanı olursunuz önerisinde bulunacak Ulusu, biz artık bir başka ekiple beraber olduk diyerek teşekkür edecekti. 14. Bölüm Zincir Bozan Vakası. Büyük Türkiye Partisi siyasal tarihimizin en kısa ömürlü partisi oldu. Tam 11 gün yaşadı. 20 Mayıs'ta kurulan BTP'nin 26 Mayıs'ta kapatılma düşüncesi yerleşmeye başladı. 31 Mayıs 1983 günü ise Milli Güvenlik Konseyi'nin 79 sayılı kararıyla kapatıldı. Konsey ateş püskürüyordu. BTP'nin kuruluş biçimine ve AP eski parlamenterlerinin büyük bir kitle halinde topluca BTP'ye kaydolmalarına karşı müthiş bir öfke duyuyordu. Askeri yönetimde bunlar bize meydan okuyor havası egemendi. Nitekim 30 Mayıs günü yapılan konsey toplantısında toplantı biraz da geniş tutulmuş ve MGK üyesi olmayan yüksek rütbeli bazı generaller de katılmış, durum enine boyuna gözden geçirilmişti. BTP'nin ülkede yarattığı siyasi gelişmeden duyulan rahatsızlık toplantıya katılanların çoğunluğu tarafından dile getirilmişti. Başta Cumhurbaşkanı Orgeneral Evren olmak üzere diğer konsey üyeleri de alabildiğine kızgındı. Ve toplantıda ortaya tek bir düşünce çıkıyordu. BTP'yi kapatmak. Bunun dışında bir başka sav öne süren yoktu. BTP'nin kapatılmasına ek olarak il ve ilçe başkanları ile eski parlamenterlerin politikayla uğraşmaları da konseyi rahatsız eden bir başka durumdu. 79 sayılı bildiriye İl ve ilçe başkanlarıyla eski parlamenterlerin de yasaklanma kararının eklenmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Türk siyasi tarihinin en önemli bildirilerinden biri olan 79 sayılı bildiri, ayrıca 7'si CHP'li, 7'si AP'li, ikisi de BTP'li olmak üzere toplam 16 politikacının Çanakkale'ye bağı, zincir bozan askeri tesislerinde zorunlu ikamete mecbur edildiğini belirtiyordu. Anılan bildiri aynen şöyleydi. Milli Güvenlik Konseyi kararı. Karar No 79. 31 Mayıs 1983. 1. 20 Mayıs 1983 günü İçişleri Bakanlığı'na verdiği başvuru bildirisi ile tüzel kişilik kazanmış olan Büyük Türkiye Partisi'nin bazı kurucularının parti kurma faaliyetlerinin serbest bırakıldığı tarihten bu yana sürdürdükleri tutum ve davranışları ile ve vicdan sahibi vatandaşlarımızın gözleri önünde sahneledikleri oyunlarla milletçe yıllardan beri özlenen huzur ve sükuna kavuşmuş olan ülkemizde vatandaşlarımızı yeniden kamplara bölme, aralarına yeniden nifak tohumları serpme istidadı gösteren ve feshedilmiş bir siyasi partinin varlık ve felsefesinin devam ettirilmesi ihtirasının meydana getirdiği bir kin ve intikam bayrağı açmaya yeltendikleri apaçık ortaya çıkmıştır. Ayrıca anayasanın geçici 4. maddesi ile siyasi kısıtlamaya tabi kılınan kişilerin de anayasa hükümlerini göz ardı ederek parti kurma faaliyetlerine bizzat katıldıkları ve kamuoyunu huzur bozacak şekilde ters yönde etkilemeye çalıştıkları tespit edilmiştir. 2. Ülkemizin ve milletimizin varlık ve yaşayışını etkileyen her alanda ve özellikle devlet yönetimi sorumluluğunun temsil edileceği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir daha 12 Eylül 1980 öncesi feci durumlara düşülmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı amaç edinmiş Milli Güvenlik Konseyi, kamu vicdanını rahatsız etmeye başlayan yukarıdaki olumsuz gelişmeler karşısında Anayasanın 177C ve geçici 2. maddelerindeki hükümlere dayanarak 2324 ve 2485 sayılı kanunlarla sahip bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri ile aşağıdaki kararları almıştır. A. Büyük Türkiye Partisi bu kararın yayınlanması ile birlikte temelli kapatılmıştır. B. Yapılacak ilk milletvekili genel seçimleri sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşup göreve başlayıncaya kadar geçecek süre içinde 1. Büyük Türkiye Partisi kurucuları ile 2533 sayılı kanunla feshedilen siyasi partilerin 11 Eylül 1980 tarihindeki il ve ilçe başkanlıkları ile il yönetim kurulu üyeleri ve 12 Eylül 1980'den sonra görevinden alınan belediye başkanları, Milli Güvenlik Konseyi'nin yazılı izni olmadıkça yeni bir siyasi partinin kurucusu ve hangi kademede olursa olsun yöneticisi olamayacaklar ve parti listesinden veya müstakil olarak milletvekili adayı gösterilemeyeceklerdir. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun il ve ilçe başkanlarının görev sürelerine ilişkin geçici madde 10 hükümleri, ilk milletvekili seçimleri sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın oluşup göreve başladıktan sonra uygulamaya konulacaktır. 2. Anayasanın geçici 4. madde 1 ve 2. paragraflarında belirlenen ve 5 yıllık siyasi kısıtlılığı bulunan milletvekili ve senatörler, parti kuramama yasağına ilaveten yeni kurulmuş partilere üye olamayacaklar, halen üye olmuş bulunanların ise üyelik kayıtları derhal silinecektir. C. Anayasanın geçici 4. maddesindeki hüküm gereğince siyasi partilerle herhangi bir şekilde bağlantı kurulması ve bir siyasi partinin kuruluş çalışmaları içinde bulunması yasaklanan ve 1 Ocak 1980 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üye bulunan milletvekilleri ile senatörlerden bu hükümlere uymayan aşağıda isimleri yazılı olanlar ile Büyük Türkiye Partisi'nin ilk iki kurucusu ve organizatörü Hüsamettin Cindoruk ile Mehmet Gölhan, Çanakkale ilinin bağlı bulunduğu sıkı yönetim komutanının nezaretinde Çanakkale'de ikamete tabi tutulacaklardır. Bu kişiler 2 Haziran 1983 saat 18.00'a kadar Çanakkale ili sıkı yönetim komutanı yardımcılığına müracaat edeceklerdir. 3. Bu karar basın dahil hiçbir şekilde tartışılmayacak, kararın getirdiği yasaklara uymayan kişiler hakkında fiilleri başka bir suç oluştursa dahi, ayrıca 1402 sayılı sıkı yönetim kanununun 16. maddesi uyarınca yasal işlem yapılacak, siyasi partiler ise derhal kapatılacaktır.